Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. ...15.05 Türkiye'de saatlerimiz ve başkentten merhaba diyoruz yine. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hoş geldiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında sevgili Nuri Göktaş var. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek. Her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ni. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızı buralardan da takip edebilmeniz mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Gitmek kolay, ya sonrası? Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın, biliyorum. Sende solan yüreğime silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın, biliyorum. Senle solan yüreğime ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini. Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın, biliyorum. Sende solan yüreğime silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın, biliyorum. Senle solan yüreğime ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. parası verirsen bana kendini. Ver bana düşlerini, ver bana gülüşlerini. Yanarsın, ah yanarsın, verirsen bana kendini.
...15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten sürüyor... ...TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet sevgili dinleyicilerimiz... ...şimdi sizlere bir projeden bahsedeceğiz. Bilim ve eğlencenin buluştuğu bir projeden... ...30 Eylül Cuma günü bilim ve eğlence... ...ODTÜ'de buluşuyor. Bilimin ev hali etkinliği düzenlenecek. İşte bununla ilgili detaylı bilgiler almak üzere... ...ODTÜ Rektör Danışmanı Doçent Doktor Sayın Ahmet Yozgat... Tatlıgil bizlerle birlikte merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve Bilimin Ev Hali Projesi Koordinatörü Doktor Sayın Sara Banu Akkaş yine bizlerle birlikte. Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, adı bile çok eğlenceli. Bilimin Ev Hali. Bilimin Ev Hali nasıl oluyor acaba? Çok merak ettim.
Bu Avrupa Birliği üye ülkelerde her Eylül'ün son cuması Avrupa Bilim ve Eğlence Günü olarak kutlanıyor. Bu aslında Avrupa Birliği'nin mega etkinliği. 25 ülkede aynı anda 250 şehirde bu sene bu etkinlik gerçekleştirilecek. Biz ODTÜ olarak bu etkinliği 2 yıl üst üste gerçekleştirme hakkı kazandık. Hı hı. Bu ciddi bir değerlendirme sürecinden
nasıl
geçti.
Nasıl bir değerlendirme sürecinden geçip kazandınız?
Tabii şimdi mesela şehirler ya da kurumlar buna başvuruyor. Ve buradaki değerlendirme sürecinde bunun yaygın etkisi olarak ve projenin içeriği değerlendiriliyor ve belli puanlandırma yapılarak bu düzenleme hakkı çeşitli kurumlara o şehirleri temsilen, hı hı, mesela Ankara'yı temsilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi bunu kazandı. Bu Avrupa Birliği'nin Marie Curie projesi kapsamında, evet, değerlendirildi. Aslında bizim bu etkinlik bizim için yeni bir etkinlik değil. Bunun benzerine biz ODTÜ'de Bilim Eğlencelidir adı altında 2012 yılından beri 3 kez düzenledik. Aslında bu dördüncüsü olacak ama burada tabii orijinal olan biz bunun konseptini de önerdik Avrupa Birliği'ne. Bilimin ev hali olarak. Bu da kabul edildi. Hani belli mesela öneriler var. Biz dedik ki 10 bin kişi bu etkinliğe katılacak.
Şimdi diğer ülkelerde ve şehirlerde de mi bilimin ev hali tema?
Hayır.
Değil.
Bu her bize
ülkenin,
özel.
Tabii evet,
bizim,
her şehrin
bizim
farklı.
Bulduğumuz, hı-hı, bizim geliştirdiğimiz bir, evet, konsept. Her şehirde ya da ülkede farklı konseptler olabiliyor.
Bilimin ev hali niye? Evet, bir bayan olarak neler söyleyeceksiniz? Bilimden nasıl yararlanabiliyoruz ev haliyle, ev ortamında?
Çıkış noktası aslında ODTÜ'de bilim eğlencelileri de başlamıştı. Orada eğlenceli fizik, eğlenceli kimya köşelerimiz vardı ama bunu fiziksel içeriği, kimyasal bilgiyi günlük hayatta biz nasıl kullanıyoruz, onu daha iyi aktarmanın ne yolu, yolu nasıl olur diye düşünürken o zaman mutfakta bilimler de var, banyoda bilimler de var diye düşünürken çıktı bu fikir. O zaman biz niye bir ev kurgusu yapmıyoruz, oradaki imkanlarımızı bir ev gibi, hı hı, süslemiyoruz diye oradan çıkmıştı. Öyle 5 tane odamız var. Şimdi ODTÜ'de hani yerleşkemizdeki kapalı tenis kortları 5 oda şeklinde düzenlendi. Girişte bahçemiz var. Bahçeden giriyorsun, mutfağına giriyorsun. Mutfaktan salona, salondan garaja, garajdan da banyoya geçiyorsun. Dolayısıyla gerçekten sanki evinde yürüyormuşsun gibi. Kek yaparken karbonatın nasıl bir etkisi var? Onun arkasında nasıl bir kimya var? Ya da sabun üretimi nasıl oluyor? Evdeki doğal malzemelerle sabun üreten bir grubumuz olacak. Bahçede en sevdiğimiz örneklerden güneş enerjisiyle bahçe sulama düzeneği geliyor. Ve bunların hepsi aslında hocalarımızın projeleri, her gün lablarında yaptıkları araştırmaların günlük hayatımızdaki yansımaları. Bu şekilde bir evimiz var.
Ne güzel. Herkese açık bu ev değil mi? Herkes gelip gezip görebilecek. Tabii.
Yani onunla mesela buradaki yine bu evdeki bilimle ilgili bir korkutucu bir noktada mesela elektron mikroskopuyla evdeki mikro dünyayı sanal gerçeklik ortamında görebileceksiniz. Hmm. Mesela aslında oturma odanızda kimlerle oturduğunuzu bu mikroorganizmaları görüp belki de biraz ürküceksiniz. Bu 7'den 70 aslında 7'den de değil yani okul öncesinden 4'ten 77'ye diyelim 7'den 77'ye değil de herkese açık bir etkinlik. Şu anda biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları davet ettik ve 10.000 kayıt alındı. Biz bu etkinliği önerdiğimiz zaman bu sayıyı 10.000 olarak öngörmüştük ve oradan da bir eleştiri aldık Avrupa Birliği'nden. Dediler ki bu biraz gerçekçi bir rakam değil. Hı hı. Bu 10.000'e nasıl ulaşacaksınız? Biz çok iddialıydık o konuda. Ankara'da ya da Türkiye'de böyle bir genç nüfusun, bilimle ilgili bir nüfusun olduğunu ve biz bu sayıya rahatlıkla ulaşacağımızı belirttik. Gerçekten de şu an itibariyle bu bizi çok heyecanlanıyor. Bireysel ziyaretçiler buna dahil değil. Yani kayıt olmadan zaten bireysel ziyaretçiler gelecek.
Kat be kat
artacak. Bu da bizim gerçekten insanlarımızın bilime ne kadar ilgi duyduğunun en önemli göstergesi. Bununla biz gerçekten hem heyecanlıyız hem gururluyuz.
Ne güzel, ne mutlu. Peki gelelim etkinliklere. Neler var etkinlikler kapsamında?
Aslında etkinliğimiz iki kapsamlı. Gündüz etkinliklerimizde evde bilim etkinliklerimiz var. Odalarımız var. Ama program gece devam ediyor. Avrupa Birliği'nin de böyle bir yönlendirmesi var. Sadece bilimsel boyutta kalmasın, eğlenceye de dönüşsün etkinlik istiyorlar. O yüzden de akşam 7'den sonra da Kültür Kongre Merkezimizde gece etkinlikleri devam edecek. Orada gündüz bütün o deneyleri anlatan arkadaşlarımız, hocalarımız akşam üzeri öğrencilerle buluşup pizza yiyecekler. Onun peşi sıra eşli danslar topluluğumuz bir gösteri yapıyor bizlere. Onun peşi sıra da iki tane hocamız, makine mühendisliğinden bir hocamız, teknolojinin dünü, bugünü, yarını hakkında bir konuşma yapacak. Biyoloji bölümünden bir hocamız da bilim insanı olmaya dair kendi hikayesini paylaşacak. En sonunda da etkinliğimiz özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olarak Soul Project konseriyle bitecek. Dolayısıyla gündüz bilimle başlayıp gece eğlenerek bitiriyor olacağız etkinliğimizi.
O zaman gerçek anlamda bilim eğlenceyle buluşmuş olacak gerçekten. Şimdi biraz daha hani etkinliklere gelelim. 4'ten 74'e dediniz ya. Şimdi 4'ten 74'e katılanlar nasıl katılacaklar? Onlar da deneyler yapabilecekler mi? Örneğin söyleşilerde bulunabilecekler mi? O projeleri hazırlayan bilim insanlarıyla.
Tabii ki. Yani bizim zaten hani belli zaman aralıkları programı web sitesinde biz duyurduk. Okul öncesi etkinliklerimiz. Bizim mesela üniversitemizde hani bu konu üzerine çalışan bilim insanlarımız var. Bunlar o yaş grubuna yönelik projelerle onların karşısına çıkacaklar. Diğer mesela rüzgar enerjisi, ODTÜ'deki Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaların örnekleriyle orada olacak. Güneş Enerjisi Araştırma Merkezimiz var. O hem güneş enerjisiyle çalışan arabalarını hem de güneş enerjisiyle bahçe nasıl sulanırı gösterecekler. Hı hı. Çevre mühendisliği mesela yağmur suyunun çevre için önemi nedir? Bunu uygulamalı olarak insanlara anlatacaklar. Renkli mesela havai fişekler, bu işin kimyası nedir, bu havai fişeklerdeki bilim nerede diye kimya bölümümüz bunu anlatacak. Yani 40'ın üzerinde bu projeler herkesin yani hani gezerek belli bir program dahilinde ve o bilimi yapan hocamızla birebir etkileşime geçerek inceleyebilecekleri, anlayabilecekleri mesela bir insansız hava aracıyla selfie çektirebilecekler belli bir noktada durup. Yani hani bu interaktif bir gezinti olacak. Yani pasif değil aslında etkileşimli bir şey. Bu da çok büyük bir fırsat. Aslında bu çok önemli. Yani bilimi topluma anlatabilmek. Yani biz mesela doktora tezlerimizin, doktora jürilerimizde şu soruyu sorarız. 3 dakika içerisinde burada yaptığın çalışmayı bu konunun içinde olmayan birine anlat. Hı hı. En zor soru budur aslında. Yani o öğrencimize ya da doktor adayına kendi konusuyla ilgili teknik bir sorudan daha zor bir sorudur. Amacımız tabii bunu becerebilmek, bunu yapabilmek. Buradaki tabii ki bizim en önemli hedefimiz ileride etkinliğimizi ziyaret eden öğrencilerden biri ODTÜ'den aldığı bu ilhamla bilim adamı olup mesela Nobel ödülü kazanması. Bu bizim hayalimiz. Bu farkındalığı yaratmak bu etkinliğin en önemli hedeflerinden bir tanesi.
Evet, umarız o hayale bir an önce kavuşursunuz. Gerçekten çocukların, gençlerin, yetişkinlerin kendilerini içinde bulabilecekleri böyle bir aslında çalışma aynı zamanda.
Tabii
değil
ki,
mi?
Tabii
bu
ki,
etkinliğin birebir içerisinde yer alacaklar ki o anlamda çocukların, gençlerin ilgisinin daha da artması adına çok önemli. Gerçekten müthiş bir proje. Evet, şimdi 30 Eylül'de başlıyor dedik. Ne zamana kadar devam edecek?
Bir gün.
Bir gün. Ama çok az geldi bana o bir gün.
Aslında bu projenin devamında da şunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Buradaki standları, buradaki düzeni kalıcı bir sergi haline getirmek ve bunu ODTÜ'de sergilemek.
Evet.
Yani buna da hizmet edecek ve aynısını aslında ya da farklı konseptini gelecek sene de Eylül ayının son haftasında yine gerçekleştireceğiz Avrupa Birliği destekli olarak. Ama biz bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sürekli yapıyoruz. Yani toplumu toplumla, biz toplum üniversitesiyiz. Toplumla bütünleşerek bilimi hem toplum için çalışıyoruz. Bunu da topluma anlatmak bizim en önemli hedeflerimizden biri. O nedenle bu tür etkileşimlerimiz her zaman aslında çok farklı faaliyetlerle devam edecek.
Evet, ben sanki bilimin ev hali deyince kadınların ilgisinin daha fazla olacağını düşündüm adından dolayı. Ne dersiniz Sayın Banu Akkaş?
Gelen telefonlara bakılırsa galiba öyle bir ayrıma gitmemiz gerekmeyecek. Çünkü hem hocalarımızın katkılarını düşündüğümüzde, içerik açısından düşündüğümüzde herkesin ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Yani mutfakta evet kek yapımı var bir taraftan ama garajda da örneğin sıkıştırılmış hava ile çalışan bir motor olacak ya da geleceğin televizyonunu getirmeye çalışan bir hocamız var mesela. O yüzden hani ev hali deyince öyle
evdeki
bir
herkesin ilgisini çekebilecek bir şey var diyorsunuz.
Ailenin her bireyinin ilgisini çekebilir yani. Anneannelerimizin, babaannelerimizin de ilgisini çekecek etkinliklerimiz bence var orada.
Var diyorsunuz ama özellikle gençlerin ya da çocukların ilgisi nasıl bilime? Çünkü bu gerçekten çok önemli geleceğimiz açısından. Bununla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Geçen senede yaptığınız proje kapsamında.
Gözlemimiz genel olarak her zaman olumlu oluyor. Geçmiş yıllarda ODTÜ'den otobüsler göndererek öğrencilerimizi getiriyorduk ve otobüslerimiz hiçbir zaman yetmiyordu. Bu sene de kendi imkanlarımızla getirmeye çalıştık bir grup okulumuzu ama gene yetmedi.
Yani, güzel, bu çok sevindirici aslında.
150 okul kayıt olmuştu dün en son baktığımızda. Kimisi kendi imkanlarıyla 4-5 otobüs geliyor, bütün okulunu getiriyor. O yüzden ilgi konusunda aslında hani bayağı gururluyuz. Gerçekten çok güzel bir ilgi var.
Evet.
Çok heyecanlı olduklarını söylüyor öğretmenlerimiz, çocukların.
Evet.
Hatta çok ilginçtir. Dün yine TRT'nin bir programında bu etkinliğimizi tanıttıktan sonra ofisimize bir telefon geldi. Gece saat 10'da Konya'dan görme engelli bir vatandaşımız. Ben de gelmek istiyorum. Bu etkinliği dinliyordum. TRT'yi dinliyordum. Biz çok memnun olduk ve onu bizzat ağırlayacağız dedik. Yani ve ben dedim ki size bizzat ben anlatarak bütün etkinliği gezdireceğim. Yani dediğim gibi ilgi gerçekten çok büyük.
Ne güzel, çok mutlu edici. Şimdi yakınızda bir rozet görüyorum, bilimin ev hali. Şu pilleri ısır da tekrar çalışsın. Gerçekten öyle mi olacak?
Aslında pil özelinde bir dernek katılım sağlıyor ve pilde güvenlik konusunda öğrencilere, çocuklara anlatılması gereken konuları ben anlatacağım ve o farkındalığı artırmak istiyorum diye bir katılımcımız var. Çünkü hani hem pillerin çöpe atılması konusunda hem de bu ısırma konusunda galiba ısırmamamız gerekiyormuş. O yüzden hani onlar da anlatılacak.
Evet. Peki onun dışında başka böyle çarpıcı rozetler var mı?
Üç tane slogan rozetimiz var. Bütün katılımcılarımıza dağıtıyor olacağız yarın. Sosyal medyadaki medya iletişimini hani bu sloganlar üzerinden yaptık. Hı hı. Özellikle hedef kitlemizin yaş grubunu düşünerek onların ilgisini çekecek bir slogan olduğunu ümit ederek bu şekilde bir giriş yaptık medyada ve tuttu galiba, öyle gözüküyor ki. Çünkü yani ulaştığımız insanların çok büyük bir kısmı bir yarısı Milli Eğitim Bakanlığı üzerindenken diğer yarısı sosyal medya üzerinden. Demek ki bu sloganımız tutmuş gibi gözüküyor.
Evet.
Aslında mesela hani gelirken karbonat al da lekeleri çıkarayım diye de yine tırnak içinde bir sloganımız da bizim kastımız. Kir tutmayan, leke tutmayan nano malzeme kullanılan kumaşın bilimini sergileyeceğiz. Hı hı. Ama tabii ki bu tür sloganlar çok etkili oluyor ve ilgi çekici oluyor.
Evet, gerçekten öyle. Çok güzel bir proje, Avrupa Birliği destekli, ev temalı. Temayı kendiniz belirlediniz. Peki diğer ülkelerdeki temalar nedir, bilginiz var mı? Çok farklı temalarla herhalde katılıyor.
Anladığımız
herkes.
Kadarıyla herkesin tecrübesi ve şehir imkanlarına göre değişiyor. Hı-hı. Mesela küçük şehirlerde etkinliği doğrudan şehrin sokaklarında yapan ülkelerde var. Ya da beş farklı bölgeden beş farklı şehrin eş zamanlı koordineli bir etkinlik yaptığı ülkeler var. Her ülke kendi evet. imkanları, tecrübeleri doğrultusunda şekillendiriyor.
Peki,
anlaşılan.
Avrupa Birliği'nden katılımcı var mı? Evet, etkinliğe.
Yani bizzat oradan gelen yok ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi biliyorsunuz uluslararası bir üniversite. Hı hı. Ve bizim Erasmus programıyla değişim için gelen öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiğini biz gözlemledik. Ve aslında o tam da bu Eylül'ün son haftası böyle öğrencilerimizin kampüse yeni geldiği, yabancı hı hı. öğrencilerin hem de bizim Türk öğrencilerin yeni geldiği bir dönem, oryantasyon programları var. Onlar için de aslında güzel bir hoş geldin partisi olacak bu.
Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza kadar geldiniz. Bu bilgileri bizlerle paylaştınız. Ev temalı hem bilimin hem eğlencenin buluştuğunu ODTÜ'de 30 Eylül Cuma günü saat kaçta başlayacak?
Öğlen 1'de başlıyor.
Öğlen 13'te başlayıp gece geç saatlere kadar devam edecek. Bu projeye mutlaka Ankara'da bulunan ya da yolu Ankara'ya düşecek dinleyicilerimiz ilgi göstereceklerdir. Yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz de, onlar da bir sayfa adresiniz vardır herhalde. Oralara girip oralardan da takip edebilirler. Projenin en azından fotoğraflarını paylaşacaksınızdır. Evet. Adresi verelim isterseniz. Elektronik posta.
İnternet adresimiz. Evet. ottu.edu.tr/bilimin ev hali
diyorsunuz. Evet. Ve oraya bekliyorsunuz katılamayacak dinleyicilerimizi. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
Projede
ediyoruz.
Kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Sağ olun.
Var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor Sayın Ahmet Yozgatlıgil ve Bilimin Ev Hali Projesi Koordinatörü Doktor Sayın Sara Banu Akkaş stüdyo konuklarımızdı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
zannetme hiç bitti her şey. Deyip gitmek çok kolaydır. Bazen acı öyle bir şey, yaşaması zor olaydır. Hatıralar dalga dalga, vurup vurup fırsatıyla, kalır kalır durur intikamı.
Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz, hayatın sesleri devam ediyor. Başkent'ten sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Cem Dalaman var. Cem merhaba.
Evet, bir başka başkent'ten, Almanya'da başkentin Berlin'den selamlar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz. Evet Cem, Almanya'dan gelen yeni bir istatistik ülke tarihinde bir ilkin yaşandığını gösteriyor. Biz de bununla ilgili detayları almak istiyoruz senden. Şimdi ülkede geçen yıl doğum yapan her 5 anneden biri farklı uluslara mensup. Bu da bir rekor anlamına geliyor gerçekten. Şimdi konuyla ilgili ayrıntılar sende tabii ki. Toplam kaç çocuk doğdu Almanya'da ve Türklerin oranı nedir?
Evet, şimdi birkaç sayı vermek durumundayım. Federal İstatistik Dairesi'nin verileri bunlar. Birkaç gün önce yayınlandı. Buna göre geçen yıl Almanya'da doğan toplam bebek sayısı 738 bin. Bir karşılaştırma olması için hemen Türkiye'deki sayıyı vereyim. 1 milyon 325 bin bebek dünyaya gelmiş geçen yıl 2015'te Türkiye'de, Almanya'da 738 bin. Alman İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen yıl dünyaya gözlerini farklı ulusa mensup bir annenin çocuğu olarak açan bebekler arasında ise ilk sırayı Türkler alıyor. Ardından Polonyalılar, Romanyalılar ve Suriyeliler geliyor. Almanya'da doğan çok uluslu ya da başka uluslardan annelerin çocuklarının toplam sayısı 148 bin. Yani 738 bin toplam bebek var. 148 bini başka bir ulusdan bebek olarak kayıtlara geçiyor. Bu da bir önceki yıla kıyasla 22.650'lik bir artış anlamına geliyor. Bu da bir rekor. İlk defa Almanya'da 140 binin üzerinde yabancı menşeli kökenli bir bebek dünyaya gelmiş durumda. Türklerden bahsettik. Türk kimliğine sahip 21 bin bebek var. Onları 11 bin de Polonyalı, 8 bin Romanyalı, 7 bin de Bulgar bebek takip etmiş. Bir başka bilgi daha var. Almanya'da bugüne kadar bir kadına 1.3 çocuk düşüyor. Geçen yılki sayılardan yola çıktık da. Ancak nüfusu dengede kalabilmesi için bu rakamın esasında 2.1 seviyesinde olması gerekiyor. Hemen Türkiye'deki oranı verelim. Geçen yılki sayılardan yola çıktık da geçen yıl 2.4 olmuş bu Nilgün.
Evet. Peki farklı uluslara mensup annelerde gözlenen doğum artışı ileriye yönelik ne gibi değişiklikleri ve sorunları beraberinde getirir acaba? Alman toplumu açısından artan yabancı nüfus ne anlama geliyor Cem?
Her şeyden önce olumlu bir olay, olumlu bir gelişme. Çünkü Almanya'nın en büyük sorunu nüfusunun hızla yaşlanması. Bu çok bilinen bir gerçek. Bundan önceki birlikteliklerimizde de birkaç defa bu konuya değinmiştik. Ancak Alman makamlarının hesapları ve tahminleri Alman nüfusunun giderek daha da süratli bir biçimde eriyeceğinden yola çıkıyor ve nüfus azalmasının yakın bir zamanda, yani 10-15 yıllık bir süre içinde korkutucu, hatta dehşet verici boyutlara erişeceğini ortaya koyuyor. 2030 yılına gelindiğinde Almanya'da nüfusun %30'u 60 yaşını geçmiş olacak. Pasif sigortalıların sayısı aktif sigortalıları yakalamış olacak ve geçecek hatta. Toplumun önemli bir kesimi, yani sonuçta tüketici iken küçük bir bölümü üretici konumunda olacak. Bütün bunları Alman uzmanları, Alman siyasetçileri çok yakından ilgilendiren ve sürekli üzerinde kafa yorulan bir konu ve tabii ki çocuk sayısının azalmasıyla bağlantılı, bebek sayısının, yeni doğan bebek sayısının azalmasıyla bağlantılı bir sorun. Bu yüzden siyasetçiler, uzmanlar, göçmenlerin, yabancıların çocuk doğurma oranının artmasına adını koyalım çok seviniyorlar ve ileriye yönelik bir umut ışığı olarak görüyorlar. Ama aynı zamanda başka bir sorun da var. Sorun ne olabilir dedin. Eğitim uzmanları arasında alarm çanlarını çaldıran bir konu bu. Yabancı ailelerde yaşanan doğum oranının patlaması, göçmen kökene sahip ebeveynlerin sayısında gözlenen artış, kreş, yuva ve okullar açısından yeni sorunları ve bu sorunları çözüm arayışını beraberinde getiriyor. İşte Alman eğitim sistemi buna pek hazırlıklı değil. Siyasetçiler de yetkililerin olayın ciddiyetini hala yeterince kavrayamadığını dile getiriyorlar sürekli olarak. Ben bu konuda Yeşiller Partisi'nin çocuk politikalarından sorumlu Federal Meclis Milletvekili Ekim Delingöz'e fikrini sordum. Ve o da Ekim Delingöz'de eğitim sisteminde yabancı kökenli çocukların şanslarının çok düşük olduğunu ve bu konuda mutlaka adım atılması gerektiğini belirtiyor. Ve esasında ileriye yönelik en azından şu anda baktıkta olumsuz bir tablo çıkarıyor Nilgün. Birlikte dinleyelim.
Bakın, şu anda Almanya'da doğan her dördüncü çocuk yabancı asıllı. Şehirlerimizde Köln, Nürnberg, Berlin gibi şehirlerimizde her ikinci çocuk yabancı asıllı. Yabancı asıllı gençlerin %20'si okulu bitirmeden ayrılıyor ve bununla beraber işsizliğe doğru büyük bir adım atmış oluyor. O yüzden benim isteğim Almanya'da eğitim sisteminin ya çocuklara gerçekten bir şans tanıması, onlara yönelik bir sistem olması ve aynı zamanda Almanya'da yaşadığımız en büyük sorunlardan biri ailenin fakirliği. Yani anne baba çalışsa bile kazanılan para ailenin gelirine yetmiyor.
Evet, umarız bu şans tanınır. Daha güzel haberleri biz yine senden almaya devam ederiz sevgili Cem Dalama.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Biz teşekkür ediyoruz, yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan sevgili Cem Dalaman aktardı. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay'la birlikteyiz. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün çok güzel tariflerle geldin, evet, yine herhalde ama.
Şöyle bir konsept yaptık bugün. Şimdi bir tarafımız hastalıktan kırılıyor, bir tarafımız da hala yazdan ayrılmıyor.
Evet.
Tam o aradayız
ben
ya.
Ben o ayrılamayanlardanım. Aradayız. Hasta olan kısımdan değilim.
Biz de hasta olanlar için sonbahara özel, tam bu mevsime özel bir şifa çorbası. Yani iyileştirici bir çorba.
Tamam.
Hasta çorbası da diyebiliriz.
Ya da hasta olmamak için içecekleri
tabii ki,
bir çorba.
Tabii ki. İkisini de yapacaktır. Evet. Çünkü gerçekten çok faydalı. Bir de tam böyle mevsimin sonu, şeftaliler artık sertleşiyor. Ve sert şeftalileri değerlendirmek için Fransızların yaptığı peşmelba diye bir tatlıları var. Bir taraftan da onu yapalım. Yani hem şeftaliyi uğurlayalım, güle güle diyelim arkasından. Bir taraftan da sonbahara hoş geldin diyelim.
Peki, diyelim o zaman.
Diyelim.
Önce çorbayla mı
çorbayla
başlayalım?
Çorbayla başlayalım. Hep çorbayla başlarız zaten,
evet,
bizde adet odur.
Evet.
Tabii ki şifa olması için tavuk olması gerekiyor çorbanın içerisinde evvela. Ama burada biz tavuk budu kullanacağız.
Hı hı.
İki tane tavuk buduna ihtiyacımız var. Bir adet kuru soğan, 1,5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı tel şehriye, 4 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, taze zencefil, tuz, karabiber ve kırmızı biber ihtiyacımız var. Üzerine sos içinde kuru nane, kekik ve tereyağı,
hı hı,
eritip dökeceğiz üzerine.
Evet.
En son meyanı olarak da. Yapılışı çok kolay aslında. Normal bir hasta çorbası yaptığımızı düşünelim burada. Herhangi bir şehriyeli tavuk çorbası gibi.
Hı hı.
Öyle düşünelim. Birazcık içerisinde meyanı var sadece bunun. Tavuk budunu kuru soğanla birlikte haşlıyoruz. Burada soğanın içindeki bütün antioksidanların çıkmasını sağlıyoruz. Amaç o. Haşlamanın sebebi.
Soğanı bütün mü koyuyoruz?
Tabii tabii, tüm, evet, koyuyoruz. Soğuduktan sonra tavukları kemiklerinden ayıracağız. Zaten o bırakır hale geliyor.
Hı hı.
Çorbayı yapacağımız tencereye unu, zeytinyağını koyacağız ve kavuracağız.
Evet.
Üzerine yaklaşık 2 litre kadar su koyacağız. Ve tavuk suyuyla bunu iyice haşlayacağız.
Hı hı.
Kaynayınca içerisine şehriyeyi, tavuk parçalarını, sarımsağı, tuzu ve karabiberi koyacağız. Zencefili rendeleyeceğiz. Rendelemek daha...
Ne kadar?
Bir fındık büyüklüğünde rendelemek yeter.
Rendelenmiş hal. Evet.
Acı olur.
Evet,
çünkü
evet,
çok fazlası.
Onun için sordum.
15-20 dakika şehriyeler yumuşayıncaya kadar, zaten hep odur. Şehriyenin yumuşadığı an,
hı hı,
pişmiş demektir zaten.
Evet.
Pişiriyoruz. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Yani,
hı,
her birini birbirine karışacak ve özünü verecek hale getireceğiz yani. Amaç,
evet,
o. Sonra üzerine tereyağı, naneyi ve kekiği, kırmızı biberi karıştırıp cos diye dökeceğiz üzerine.
Dökeceğiz.
Çok,
evet,
da güzel bir görüntü olacak. Sonrasında bol limon sıkabiliriz sevenler. Ekstradan bol bol limon sıkıp, hı hı, sıcak sıcak afiyetle içebilirler. Geçmiş,
evet,
olsun.
Geçmiş olsun. Hatta belki de geçmeden değil mi? Şifa olacak.
Olsun.
Çok güzel bir çorba gerçekten. Mutlaka yapacaklardır dinleyicilerimiz.
Yapalım.
Şayet kaçırdılarsa, takip edemedilerse Facebook sayfamızdan takip edebilirler. Bunu ve diğer tariflerimizi de
eski tariflerimizi de görebilirler.
Hı hı.
Hayatın Sesleri Facebook sayfasından hepsini alabilirler.
Evet.
Peşmelba ise çok basit bir tatlı. Normal zamanda da bunu yapabilirler. Peşmelbayı yaparken hafif sert şeftalileri seçmek her zaman daha avantajlı. Çünkü biz bunu karamelize edeceğiz, fırınlayacağız.
Hı hı.
Yumuşak olduğu zaman eriyor. 4 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı da tereyağı ihtiyacımız var. Bu kadar.
Bu kadar.
Bu kadar. Malzemesi de çok az, yapılışı da çok kolay. Üzerine dondurma, frambuaz sos. Eğer yoksa frambuaz sos, evdeki herhangi bir reçelin, hiç fark etmez, sosu. Yani,
hı,
suyu.
Sadece renk versin
tabii
diye
ki
mi? Birazcık tatlandırsın.
Aynen.
Diye.
Birazcık tat verecek. Hı. Üzerine, hı, birazcık da görsellik atacak. İkisi, hı, bir arada.
Evet, çok güzel.
Fırını 200 dereceye ayarlayacağız. Fırını önceden ısıtacağız. Şeftalilerin kabuklarını soyup ikiye böleceğiz. Hele bir de yarma şeftaliyse öyle kütük,
evet,
diye ayrılacak birbirinden. Çekirdeği içerisinden alacağız. Şeftalilerin üzerine birer kaşık bal gezdireceğiz. Daha sonra bunu fırında karamelize edeceğiz. Arada böyle çevirerek.
Tatlı kaşığı demiştin,
evet,
değil mi balı?
Evet.
Hı.
Birer tatlı kaşığı döksek yeterli,
evet,
olacaktır. Sonra fırından çıkartıp tamamen soğumasını beklememiz lazım. Tamamen soğuduktan, hı hı, sonra yapabiliriz. Servis kasesinin içerisine böyle sırt aşağı gelecek şekilde tam ortaya koyarsak bir kupun içine şeftalinin yarısını, ortasına bir top,
çekirdeğini çıkardığımız
tabii,
yere.
Tabii. Tam göbeğine bir top dondurma. Ondan sonra üzerine istersek bal, istersek frambuaz sos, istersek...
Aynen, çok güzel süslemişsin.
Çok
tabii.
Süslü, Facebook evet.
Sayfamızda reçellerin çok güzel
suyundan
görünüyor.
Hiç fark etmiyor. Hı-hı. Küçük bir iki tane de nane yaprağı kenarına koyduk mu...
Yalnız buradaki şeftalileri doğramışsın
farklı
herhalde,
farklı yapılabilir.
Evet, doğranabilir, öyle bütün de konulabilir.
Kupada konulabilir. Hatta bir tencerenin içerisinde birden fazla yapıp tencerenin içerisinde bir tatlı şeklinde de yapılabilir bu.
Ama dondurmalar üzerinde erimez mi o zaman?
Yok, hiç sorun değil. Yani konulup ondan sonra servis edilir.
Hı-hı,
en
evet,
son
evet.
Üzerine konulur, servis evet. edilirken konulur. O şekilde de yapılabilir.
Evet.
Farklı farklı yapılmış
her
şekilleri
şekilde,
var.
Evet,
yani düz
evet.
tabakta da yapabiliriz bunu.
Hı-hı.
Ne varsa ellerin istedikleri evet. gibi yapabilirler.
Önemli olan sunumu
tabii,
güzel olsun.
Tabii. Çünkü lezzet güzel olacaktır. Hı-hı, İsteyen üzerine yani. Fıstık koyabilir, fındık, ceviz, her türlü kuru yemiş ekleyebilirsiniz zevkinize göre. Soğuk yemeği tavsiye ediyoruz bunu. Birazcık dondurmanın etkisiyle. İşte yazda vedalaşamayanlar için hem şeftalinin hem dondurmanın olduğu.
Peki şeftalileri yapıp dipfrize atsak, bunu ilerleyen zamanlarda hani şeftalinin olmadığı zamanlarda kullansak hoş olmaz mı?
Olur tabii olur ki, olur mu? Tabii ki. Hı. Mesela ben kayısıları tüm atarım. Çekirdekleriyle beraber.
Dipfrize.
Dipfrize atarım.
Evet.
Kışın çıkartırım. Sanki az önce dalından kopmuş gibi olur.
O zaman şeftalileri de bütün saklayıp yapacağımız zaman soyup fırına...
Çekirdeğini almamız
evet.
gerekiyor. Yoksa,
ben hani pişirmiş halde saklayabilir miyiz dedim. Ben
pişirmişi çok dayanmaz.
Dayanmaz.
Dayanmaz.
Evet.
O sıkıntıyı yaratır. Yoksa hı-hı. olur, niye olmasın.
Hı-hı. Evet. Yine muhteşemdi tarifler. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bu sonbahar şifa çorbasına bayıldım.
Şu an acil ihtiyacımız var.
Bir de biz çorbayı çok seven bir milletiz aslında. Değil
yazında.
Mi? Çorba, evet, yazında yeri başkadır.
Her zaman içeriz.
Çorbasız olmazsa olmuyor. Olmaz. Çorbasız
hatta doymuyoruz çorba evet, olmayınca.
Kesinlikle.
Bu bir kültür meselesi aslında.
Evet, evet.
Yani bizim hani Osmanlı'dan bugüne belki daha da öncesinden bugüne hı-hı. gelen bir alışkanlığımız. Çünkü mutlaka çorbadan kasıt aslında herhangi bir şey oradan da geliyor. Hiç fark etmiyor. İçine konulan her şeyin bir araya getirip karıştırılması olayıdır aslında çorba. Hı-hı. Oradan çıkıyor. Bu çorba sıcak olur. Soğuğunu da yaparız.
Evet.
Tatlısı da var, aşure. Ona da çorba deniyor.
Hı hı.
Aşure deyince canım çekti birden. Çok severim aşureyi.
Evet, tarif vermiş miydik biz aşure?
Aşure vermiştik.
Vermiş miydik evet. dinleyicilerimize paylaşmış
paylaşmıştık.
Miydik?
Yine paylaşırız aşure
yine
zamanı.
Yine paylaşırız evet gerçekten. O da artık yaklaşıyor.
Yaklaşıyor.
Zaten. Çorbanın görüntüsü muhteşem. Dinleyicilerimize diyoruz ki mutlaka yapsınlar.
Yapsınlar.
Şifa olsun senin
şifa
az
olsun,
önce söylediğin gibi. Hastalığa yakalanmasınlar ama yakalandılarsa da en kısa zamanda bu çorbayla da toparlanacaklardır diyoruz. Evet, haftaya ne yapacağız?
Haftaya bakalım tezgahta ne var?
Tezgahta artık mevsim değişiyor.
Mevsim
o kadar
değişiyor.
Çok şey çıkmaya başladı ki.
Balıkla ilgili aslında bu hafta balık yapmayı düşünüyorduk. Geçen hafta öyle konuşmuştuk
evet.
ama çok fazla etrafta hasta olduğunu görünce herkesin mevsimsel çarpılmalara uğradığını görünce dedik ki madem böyle bir durum var. Hemen.
Balık yeni açıldı zaten sezon.
Hiç sorun değil.
Evet.
Yani kar suyu denize düşene kadar balığın hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problem yok.
Hı hı, her
aslında
zaman
daha da yağlanır.
Yapabiliriz.
Tabii daha da lezzetli olur.
Diyorsun daha lezzetli.
Kış boyu daha çok yapabiliriz.
Hı hı, hı.
O yüzden çeşitli çeşitli balıklarımız olacaktır. Yılbaşına kadar devam edecektir zaten onları yapacağız. Dedik acildir. Hem sonbaharı evet. bir karşılayalım. Beraberinde hem de bir yazı uğurlayalım. Böyle bir menü yaptık. Güzel de oldu.
Evet, ne güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bekliyoruz yine dört gözle hangi tarifle geleceksin, nelerle geleceksin
evet, haftaya
diye.
Tekrar görüşeceğiz.
Bakalım dinleyicilerimiz de mutlaka bekliyorlar. Hasta olanlar varsa onlara geçmiş olsun
geçmiş
diyelim.
Geçmiş olsun, acil şifa
acil diyelim. Şifalar dileyelim ve sonbahar şifa çorbasından içsinler, hastalanmasınlar. Bu mevsimi en güzel şekilde geçirsinler diyelim. Ve sana da çok teşekkür
ben
ederim
teşekkür
sevgili
ediyorum.
Özgür. Haftaya yine birlikte olacağız.
Görüşmek üzere.
İşimiz gücümüz yemek köşemizle. Evet, bugünlük de dinleyicilerimize yine her zaman olduğu gibi vedamızı yapalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş'tı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimiz olacak sizler için. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Her gün bir şey daha akıp gider ömrümüzden, ömrümüzden. Neden, niye diye hiç sorma, durgunluğum bu yüzden, bu yüzden. Sence yeteri kadar acı çekmedik mi? Sence dertlerimize bin dert eklemedik mi? Bence bitsin artık bu çekilen acılar. Yeter artık bitsin, dinsin bu sancılar. Kanadın mı kırık, uçamadın mı bana? Ansızın gelip konamadın mı yanıma? Çaresiz mi kaldın sevgilim? Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana? Elleri savup kopamadın mı yanıma? Çok yalnızım sevgilim, çok yalnızım akıp gider ömrümüzden, ömrümüzden. Neden, niye diye hiç sorma, durgunluğum bu yüzden, bu yüzden. Sence yeteri kadar acı çekmedik mi? Sence dertlerimize bin dert eklemedik mi? Bence bitsin artık bu çekilen acılar. Yeter artık bitsin, dinsin bu sancılar. Kanadın mı kırık, uçamadın mı bana? Ansızın gelip konamadın mı yanıma? Çaresiz mi kaldın sevgilim? Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana? Elleri savup kopamadın mı yanıma? Çok yalnızım sevgilim. Kanadın mı kırıp uçamadın mı bana? Ansızın gelip konamadın mı yanıma? Çaresiz mi kaldın sevgilim? Bir fırsat bulup kaçamadın mı bana? Elleri savup kopamadın mı yanıma? Çok yalnızım sevgilim, çok yalnızım
sesleri.
Ses kaydı kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullan boya, ısıya dayanıklı cam.